Fıkıhta zararın giderilmesi vaciptir kaidesine ve şahitliğe çağrıldığınız zaman şahitliğinizi gizlemeyin, kim gizlerse günahkarlardandır ayetine dayanarak oy vermekten sakınan kişiler, ehliyetsiz kişilerin seçilip idareci olmalarına sebep olduklarından günahkardır diyenlere nasıl cevap verebiliriz? Ben buna 40 defa cevap verdim. Yani insan mesul bir varlıktır. Oy veren de mesuldür, vermeyen de mesuldür. Doğru karar vermek zorundasın. Sen mesul, mükellef bir varlıksın. Şimdi böyle konuşanlar bir yönüyle bakıyorlar meseleye. Diyorlar ki yani onlar gelmezse bunlar gelecek, şöyle olur böyle olur falan filan. Bunlar yıllardan beri söylenen şeylerdir. Bu laflarla doğru düzgün bir hareket ortaya çıkmadı. Bu yollar var oldukça gerçek bir İslami hareket oluşmadı. Müslümanlar bozuldu, demokrasi taraftarı oldular. Hatta laikleştiler. Bu yollar Müslümanları bozdu. Birçoğusu zenginlik peşinde koşan insan durumuna geldi, lüks bir lüks hayata alıştı. Mevki makam peşinde koşan insanlara dönüştü. Dava adamı neredeyse kalmadı. Herkes makam adamı olmak peşinde koştu. Milyonları eğiteceğimize köşeleri kapma peşinde koşuyoruz. Gerçek bir güce de ulaşmış değiliz. 50 yıldır bu yolda ilerleniyor ama gerçek bir güce de ulaşılmış değil. Hangi haram kaldırıldı memleketten? Oy vermemek mesuliyettir diye düşünenler, vermek mesuliyet değil midir? Verdiklerin her gün harama imza atmak zorundalar. İstemese de. Sen ona o harama imza atar mısın? Sen önüne gelseydi o kağıt. Onu imzalamak zorunda oy verdiğin adam. Bu yönden meseleye bakmıyor. Tek yönlü bakıyor. Gerçek bir hareket oluşmuyor, buna da bakmıyor. Müslümanlar bozuluyor, ılımlı hale geliyor. Hatta iktidar olunca birçok insan sistem taraftarı oluyor, iktidarı ve sistemi korumaya çalışıyor. Halbuki güya sisteme karşıdır. Sistemi koruyan insan durumuna getiriyorlar. Ve bu yolla insanlar neyi yapabilir, neyi yapamaz? Bu yolla yol yaparsın, partiyle, iktidar yoluyla baraj yaparsın, lağım yaparsın, köprü yaparsın, mavi Marmaray projesini yaparsın, üçüncü köprüyü yaparsın, sanayiyi, tarımı geliştirirsin, enflasyonu düşürürsün. Eğer buysa mesele, bunlar olur. Bu yolla bunlar olur, evet. Ama mesele İslam'sa, İslam'ın hakimiyeti ise bu yollarla olmadığı 50 yıldır görülüyor. Hangi haram kalktı? Bir şey değişti mi dini açıdan bakarsanız? Bir şey değişmedi. Bu yönlerden de bakılmıyor. Bir de şu yönden bakılması lazım. Ya ben konuya çok girmek istemiyorum da ben buna daha evvel kaç defa cevap verdim. O cevaplara bakılabilir. Yani şimdi hükümet bu kadar böyle darbe yemiş bir vaziyetteyken, şimdi bu konuları çok konuşmak da istemiyorum. Hükümet aleyhinde gibi. Mesele o değil yani. Mesele Ahmet Mehmet meselesi değil. Biz metotla ilgili konuşuyoruz. Yoksa yani yetkililerin samimiyetin falan filan o değil bizim konuştuğumuz. Onu sorgulamıyoruz yani. Düşünülmeyen bir nokta da şu. Millete ne diyorlar? Adınız nedir sizin? Seçmen. Evinize kağıt geliyor. Ne yazıyor? Seçmen kağıdı yazıyor. Acaba şöyle bir bakın, hele siz seçmen misiniz yoksa seçemeyen misiniz? Bir bakın. Sizin önünüze ne konuyor? Neyi seçiyorsunuz? Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun? Yoksa Hasan mı, yoksa Hüseyin mi? Siz insanları seçiyorsunuz. Sistemi değil. Sistem neyse o. Önünüze sistemi koymuyorlar. Şu sistem mi, bu sistem mi, yoksa öbür sistem mi? Sosyalizm mi, faşizm mi, İslam mı? Demokrasi mi, laiklik mi vesaire? Böyle bir tercih hakkınız yok. Siz aslında seçemeyensiniz. Hangi parti gelirse gelsin, sonuçta sistem aynı sistemdir. Ama Ahmet biraz daha zalimdir, Mehmet belki zulmetmez, belki iyi bir insandır. O olabilir. Eğer harama girmeseydi, eğer İslami hareketin oluşmasına engel olmasaydı, eğer başka zararları olmasaydı, hani denilebilir ki o da olsun, bu da olsun, bir şey olmaz. Yani belki haramları kaldıramıyor. Ama hiç olmazsa mesela şu gibi konularda belki faydası olur. Yani eğer bir zararı olmasaydı, harama girmeseydi, hani yine de insan diyebilir ki yani o olacağına bu olsun. Ama haramlara giriliyor ve her zaman faydası yok ki, zararı da oluyor. Mesela diyelim ki hükümetten ya da mesela belediyeden, hangi belediye ise mesela, diyelim birileri rüşvet yedi. Yemeyecek mi? Yemeyecek mi? Bu millet bile bile lades diyor. Yani o oy verdiği adamın trilyonlarca adam masraf etti seçimde. Akşama doğru gittim eve, bir kapı çaldı. Telefonlar, kim o dedim. Dedi ki bilmem ne adına hediye vermeye geldik. Hediye dağıtıyorlarmış. Koca Adana'ya adam hediye dağıtıyor. Kapıdan kapıyı da açmadık. Geri gitti. Yani trilyonlarca para harcıyor. O gördüğünüz resimler var ya, her birisi o binayı kiralıyorlar. 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar para ödüyor oraya. O kadar masraf, o kadar rüşvetler, o kadar hediyeler, hediye adı altında dağıtılıyor. Trilyonlar gidiyor. Bu adamı alacağı maaş belli. Bu adam bu parayı nasıl tekrar çıkaracak? Bu kadar para harcadı. Demek bize müstahak kardeşim. Yani biz bile bile lades diyoruz yani. Biliyoruz ki yani bu adam yiyecek. Bu adam 10 trilyon masraf etmiş. Toplam alacağı aylık, 4 yılda alacağı aylık, hesap etmedim ama sen de ki mesela işte 500 milyar, de ki trilyon. Bu adam 10 trilyon masraf ediyor diyorum ben sana. Bu geri kalan 9 trilyonu nereden çıkaracak? Ne 9'u, 90 trilyon yiyecek adam. Nereden çıkaracak bunu yani başka türlü? Yani millet bunu biliyor mu? Biliyor. Buna rağmen de onu destekliyor mu? Destekliyor. Demek ki müstahakımızı bulmuşuz yani. Yani gerçekten rüşvet yemeyecek insan bu kadar masraf yapamaz. Yapamaz ya. Eli cebine gitmez. Az uz para değil yani harcadığı para. Yani hiçbir hani zararı olmasaydı, sadece faydası olsaydı ama az faydası olsaydı, dersin ki yine de olsun ya, az da az olsun yani, ama hiç olmazsa Müslümanlar gelsin falan diyebilirsin. Ama böyle rüşvetler falan da var, İslam'a da zarar geliyor, İslam'a da lekeler geliyor, bunlar düşünülmüyor. İslam fıkhında burada mesela demiş ki işte fıkıhta, baksana ben fıkıhı söyleyeyim, fıkıh ne diyor? Fıkıhta haramın terki mi, haramın engellenmesi mi önceliklidir, farzın yapılması mı önceliklidir? Haramın engellenmesi, haramın terk edilmesi daha önceliklidir. bir harama girerek bir farzı yapabilecekseniz, harama girmeden farzı yapamıyorsanız, o farzı yapamazsınız, harama da giremezsiniz. Kural budur fıkıhta. Çünkü İslam'da haram mı daha önceliklidir, farz mı? Haram. Haram önceliklidir. Yani haramın terki yani. Önceliklidir. E şimdi harama girecek mi? Bunlar girecek. Ama bu arada da bazı faydalar da olacak. Haram önceliklidir. Faydalar değil. Haram önceliklidir. İçkinin de faydası var. Ama haram önceliklidir. O yüzden içmiyoruz. Yoksa faydası var. Zararı da var, faydası da var. Yani biz olaya fayda yönünden bakamayız yani. 10 tane faydası olsa, bir tane zararı olsa, o zarar göze alınmaz. O haramsa yani, o haram göze alınmaz. O 10 tane faydayı temin etmek için o harama girilmez. Seçim, gerçek seçim olsun, en önce ben gideyim. Önümüze koysunlar sandığı. Gerçek seçim nedir? Koyacaklar. Hangi nizamı istiyorsun? İslam nizamı mı? Demokrasi mi? Komünistlik mi? Faşistlik mi? Kapitalistlik mi? Ne istiyorsun? Al sana sandık. Desinler en önce ben gideyim. Gerçek seçim odur. Adam sana onu seçme hakkı vermiyor. Diyor ki nizam bu. Bunu değiştiremezsin. Ama Ahmet mi olsun Mehmet mi olsun diyor. Kim yesin diyor yani. Kim bu kaymağı yesin? Sen diyor tercihte bulun. Ya da işte hangisi daha iyi idare eder memleketi? Sen tercihte bulun. Şimdi Müslümanlar gerçek bir İslami hareket meydana getirmeyi göze alamıyorlar. Daha ılımlı yollar tercih ediyorlar. Bu yollara tevessül ediyorlar. Ve bu arada gerçek bir hareket oluşmuyor. Ben niyetleri kötüdür demiyorum. İslam'a hizmet etmek isterler. Samimi insanlar var, biliyoruz. Fakat ben diyorum ki peygamberler böyle bir yöntem izlememiştir. Onlardan görünerek köşeleri kapma tarzında bir yöntem izlememişlerdir. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmışlardır. Dinden de taviz vermemişlerdir. Hadise budur, biz bu yönden bakmaktayız. Yoksa elbette samimi insanlar da vardır. Bazı hizmetleri de olmuştur. Onu da inkar etmeye gerek yok. Fakat biz menfaat yönünden bakmıyoruz meseleye. Prensipler yönünden bakıyoruz. Kur'an yönünden bakıyoruz. Metot yönünden bakıyoruz yani. Yani bunlar, bir de şunu da söyleyeyim. Yani mesela işte o olmazsa şu olur diyenler, yani ona tepki göstermek isteyenler, mesela CHP'ye karşı tepki göstermek için, CHP'ye karşı tavrını göstermek için falanları destekleyenler, ben diyorum ki evet, o bir tavırdır, doğru, yani CHP'ye tavır koymuş oluyorsun falan, destekleyerek CHP'ye tavır koyuyorsun, anlıyorum. Ama ben sana ondan daha güzelini söyleyeyim. Sistemin tamamına tavır koy. Sistemin tamamına tavır koy. Yani rey vermemekle sisteme demiş oluyorsun ki ben senden bir şey beklemiyorum. Ben bunların hiçbirini de istemiyorum. Sen bana gerçek seçim yaptırtmıyorsun. Sen nizamını kurmuşsun. Ahmet'i Mehmet'i seçtiriyorsun bana. Bana gerçek seçim yaptır, ben katılayım. Ben CHP'ye karşı tavır koymama gerek yok ki. CHP'den de akrabalarımız var. MHP'den de var. Her kesimden de çevrenizde insanlar yok mu sizin? Akrabalarınız, dostlarınız. Neden ben ona buna tavır koyayım ki? Ben eğer CHP'ye tavır koymak asil bir davranışsa, sisteme tamamına tavır koymak daha asil bir davranıştır. Gelin öyle yapın o zaman. neden bir taraf tutayım yani? Ve ben hocayım, biz bir cemaatiz, ben herkese konuşmalıyım, ben herkese İslam'ı anlatmalıyım, bana kimse sen şu partidensin, ben gelmem senin sohbetine dememeli, diyememeli. Biz bir cemaatiz, biz herkese İslam'ı anlatacağız. Belki şunların hoşuna gidebilir ama diğerlerinin hoşuna gitmiyor. En güçlü parti mesela şu, diyelim ki oyu %40 mesela. Geri kaldı %60, %60 da karşı karşıya geliyorsun bu sefer. Onu da hesaba katmıyor. Yani %40'ın hoşuna gidersen onlara oy vermen ama ya diğerleri, mesela bir tek AK Parti mi? Mesela Saadet de var. Onlar diyor biz daha iyi Müslümanız. Bunlar biraz diyor sulu benzin bunlarınki diyorlar. Bunlar ılımlı Müslüman. Biz gerçek İslami faaliyet yapan parti biziz diyorlar. Onlar öyle, onlar da o isteyecekler. Büyük Birlik Partisi de isteyecek. Öbürü de öbürü de öbürü de isteyecek. Yani biriyle aran iyi olsun derken büyük bir kitleyi de kaybediyorsun yani. Ben bir CHP'li ile konuşabiliyorum. Hatta kitap fuarına gittiğimizde beni böyle Müslüman İslami yayınlar yapan yayın evlerini gezdirdi arkadaşlar. Dedim ki burada solcular yok mu? Baktım niyetleri yok bizim arkadaşların oraya gitmeye. Dedim gidelim. Gittik, nereye rastladık biliyor musunuz? DHKPC'ye. Tam aşırı solcu komünist, onlara rastladık. Olsun yani, gittik. Ben ayaküstü onlarla bir 15-20 dakika böyle sohbet ettik. Adam beni dinledi. Ya hocam dedi, biz de Müslümanız ya dedi. Ben dedi evvelde namaz da kılardım dedi. Bizim dedi yani örgüte, işte neyse derneğe gelen bazı gençler, namaz kılanlar bile var dedi içinde. Biz de kafir değiliz ya dedi. Ondan sonra iyi dedim. Sonra dedi ki hocam tamam da dedi, her şey güzel dedi ama dedi şimdi dedi yani bütün bu yolsuzluklar falan filanlara rağmen dedi yine de AKP'ye oy vermeye devam edecek misiniz dedi. Dedim zaten biz vermedik ki. Biraz anlattım. Ha dedi, ben seni anladım hocam dedi. Ben seni anladım dedim. Yani birini böyle bir parti taraftarı olup da böyle davrandığınız zaman bir sürü insanı da kaybetmiş oluyorsunuz. Meselenin bir de bu yönü var yani. Bediüzzaman Risale'de diyor ki, neden siyasetten uzak duruyorsun demişler. El cevap, korkuyor musun diyorlar. Diyor, neyimden korkacağım, neyim var da neyimden korkacağım. O değil diyor mesele. Peki neden o zaman girmiyorsun? Diyor ki, siyaset yoluyla Kur'an'ın elmas gibi olan hakikatlerini anlatmaya kalksam, ben bir hocayım diyor, ben diyor yani Kur'an'ın hakikatlerini anlatsam herkes diyecek ki partisine oy toplamak için dini kullanıyor, partiye şimdi oy isteyecek, Allah diyor, peygamber diyor ama aslında partiye oy isteyecek. O zaman diyor insanların gözünde o altın, o elmas gibi Kur'an hakikatleri adi bir cama dönüşecek. Çünkü niyeti bu diyecekler. Artık lafıma da önem vermeyecekler. Ayetlere, hadislere de kıymet vermeyecekler. Ben diyor Kur'an'ı anlatıyorum. Parti pırtı diyor bize gelmez diyor yani. O zaman İslam'ı anlatamam. Adam yanlış anlar. Der ki senin niyetin bu der, çıkar. Ve yani Türkiye'de Evet, şu anda hükümete bir darbe girişimi var. Onları evet biliyoruz. Belki o açıdan yani bir mazlum duruma düştü yine. Belki o açıdan hani desteklenmesi gerekir mi gibi düşünenler de olabilir. Mesela yani böylesi şeylerle değişecek bir karar değil bu. Daha evvel de bu partiye zulümler yapıldı. Adam yani şiir okudu diye adam hapse atmadılar mı daha öncesinde de? Yani biz bugüne kadar zulme uğramadığı için mi destek vermedik? Zulme uğrayınca destek verelim. Mesele o değil yani. Zulme uğramasa da bir Müslüman bir Müslüman destekleyebilir. Yani zulme uğramak şart mıdır? Ama bizim baktığımız nokta prensipler açısından hiçbir peygamber başka bir dava öne sürmedi. Hiçbir peygamber vatanı kalkındırma diyerek ortaya çıkmadı. Hiçbir peygamber dinden taviz vermedi. Onlardan gibi görünmedi. Haramlara da imza atmadı. Mesele bu. Ve gerçek bir hareket meydana getirdi. Güçlü bir hareket meydana getirdi. Parti yoluyla gerçek bir İslam hareket meydana gelmiyor. Ve mıknatıs neyi çeker? Demiri çeker. Tahtayı çekmez. Parti işleri menfaatçi insanları çekiyor genellikle. Menfaatçi insanları çekiyor. İhaleler, şunlar bunlar peşinde koşan hep oradalar. Zamanında bir ilçe başkanı, AKP'nin ilçe başkanıydı o zaman. Bir gün bana dedi ki, hocam dedi, vallahi doğruyu söyleyelim dedi. Bizim partide dedi, %1 bile diyemem. Belki 1000'de 1, belki 1000'de 2 samimi insan var. Gerisinin hepsinin bir hesabı var dedi. Bir şey peşindeler dedi yani. İlçe başkanı. Yani bu bir gerçek. Şimdi bu yani dini bir faaliyeti parti pırtıya soktuğunuz zaman safiyetini kaybeder. Gerçek bir İslam hareket olmaktan çıkar. Ve Türkiye'de hani hükümetle çok bir şey olacağını zannedenlere söylüyorum. Ve bir şeyler olur elbette. Faydası olmaz değil. Bir şeyler olur. Ama çok bir şey olmaz. Eğer hedefiniz yol yapmak, baraj yapmaksa tamam. O olur. Ama İslami bir faaliyetse, İslami hareketse, halkın değişmesi ise, nefislerin değiştirilmesi ise bu yolla olmaz. Türkiye'de hükümetlere verilen rol hamallıktır. Hamallıktır. Patronluk değildir. Patron başkalarıdır. Derin devlet, perde arkasında derin devlet var. Gerçek güç onların elinde. Hükümetler hamallık yaparlar. Hükümetlere verilen rol yol yap, baraj yap, ekonomiyi, sanayiyi geliştir. Ama sistemi değiştirme. Yolları değiştir. Ama milli eğitimi değiştirme. Plajları değiştirmeye kalkma. Birahaneyi, içkihaneyi kaldırma. Sistemi değiştirtmezler. Hamallık veriyorlar. Diyorlar ki yani sen biraz makam sahibi olmuş olursun. Biraz da köşeyi dönersen dön. Bunlara karışmayız. Ama sisteme karıştırtmayız yani. Sisteme karışamazsın. Adam sana daha ilk adımını atarken parlamentoya yeminini ettiriyor. Diyor ki Atatürk ilkelerine ve laikliğe bağlı kalacağıma diye yemin ediyorsun. Bazıları da kendini kandırıyor. Diyor ki and içerim diyoruz, yemin ediyorum demiyoruz. Bu yemin sayılmaz diyor. Mübarek yemin Arapçadır, ant da onun Türkçesidir. Yani fıkıh mı bilmiyorsun, kaçamak mı yapmaya çalışıyorsun? Ant içmekle yemin etmeye farkı ne? Her dilde bir yemin şekli vardır. Bu da Türklerin yemin şeklidir yani. Yani herkes Arapça yemin etmek zorunda mı yani? Bal gibi de yemin bu. Yani hep böyle olumlu tarafını görmek istiyorlar. Bir sürü olumsuz noktalar var. Bu sadece bu hükümete karşı değil. Tansu Çiller'e bunu sordular. 15 sene oldu. Televizyonda canlı yayında seyretmiştim. Dediler ki efendim başbakanlık yaptınız. Başbakan olmak nasıl bir şey? Dediğinizi yaptırabiliyor muydunuz? Sözünüz geçiyor muydu? Vallahi aynen şunu söyledi. Ben de öyle zannederdim dedi eskiden. Başbakan olmadan evvel ülkeyi başbakan idare ediyor zannediyordum. Peki kimmiş efendim dediler? Asıl idare edenler kim dediler? Başbakan değilse kim o zaman idare ediyor? Ya işte bildiğiniz gibi dedi. Derin devletin dediği oluyor dedi sonuçta. Başbakan işte böyle söyledi. Gerçek budur. Ha ama işte bazıları şöyle düşünebilir ya işte evet böyle ama biz yine de içine girsek belki biraz biraz belki yavaş yavaş yani belki bir şeyler kopartabiliriz. Belki biraz mesafe aldırabiliriz yani. Tamam da burada tertemiz bir yol duruyor. Peygamberi bir hareket metodu, modeli duruyor. Tertemiz, harama bulaşmıyorsun. Sistemin içine girerek değil, dışından sistemi değiştiriyorsun. Kaleyi içten fethetmek İslam'da yok. Bu münafıkların yöntemidir. Peygamberimiz Mekke'de münafıklık yapmadı. Mücadelesini yaptı. Olmayınca gitti Medine'ye. Döndü geldi Mekke'yi fethetti. İçeriden fethetmedi, dışarıdan geldi fethetti. Münafıklık yapmadı. Hiç kimse peygamberimize sen bizi aldattın, bizden gibi göründün falan filan diyemedi. Çünkü aldatmadı kimseyi. Müslümanlar peygamberi hareket metoduna teslim olmayı öğrenmeliler. Sonunu görmen şart değil. Allah senden razı olsun yeter. Sen doğru yola gir, ne kadar mesafe alabiliyorsan. Hep faydalarını görüyorlar, zararlarını görmüyorlar. Ya partiler yüzünden Müslümanlar hepsi demokrasi taraftarı oldular. Laiklik taraftarı oldular. Bunu kimse görmüyor. Müslümanlar dönüştürüldüler partiler sayesinde. Eski İslamcılar kalmadı. Dönüştürüldüler hep. Dün demokrasiye küfür diyenler bugün hepsi demokrasiyi savunuyor. Dün laiklik küfür diyenler bugün laiklik dinsizlik değildir falan filan diye böyle bir takım yorumlar yapıyor. Dönüştürüldüler. Yani adamlar biliyor yani sen o makama gelince dönüşeceksin. Senin peşinden gelenler de dönüşecekler yavaş yavaş. Ve muhalefet ruhunu kaybedeceksin. İktidar olmuşsun artık. Muhalefet ruhunu kaybedeceksin. Onlar onun peşindeler. Seni pasifize ediyorlar bu şekilde. Biz yani akli olarak da bakıyoruz ama ondan evvel nakli olarak bakıyoruz meseleye. Yani Allah ve Resulü'nün ne demişse o. Biz Allah ve Resulü'nden daha iyi bilemeyiz. Allah peygamberini bile özgür bırakmadı. Peygamberine bile dedi ki onlara itaat etme. Onların dediklerini yapma. Dik dur, anlatmaya devam et dedi. Açık. Anlatmaya devam et dedi. Böyle bir hareket Allah istiyor. Erkekçe, mertçe bir hareket istiyor. Bakın Tayyip Erdoğan mesela şu anda birçok insan mitinglerde veya işte bazı programlarda nasıl övüyorlar onu? Neyle övüyorlar? İşte dik duruyor. Hatta öyle şeyler hazırlamışlar. Dik dur, eğilme. Neyimiz? Ha, millet seninle filan. Yani bakın insanoğlu, bakın parti normalde tavizkar bir harekettir. Parti her şeye imza atmak zorundadır. Önüne gelen her haramı imzalamak zorundadır. Parti budur. Buna rağmen bakın, buna rağmen birisi parti metodun dışına çıkmış aslında Tayyip Erdoğan biraz. Dik duruyor falan, bazı şeyler konuşmaya çalışıyor ama sisteme karşı değil. CHP'ye karşı, cemaate karşı, falana filana karşı, İsrail'e karşı belki. Sisteme karşı değil ama. Bir gün sisteme karşı bir cümlesini duydunuz mu? Bakın, tavizkar bir hareket olmasına rağmen, parti her parti böyledir yani, tek o değil. Partinin ruhu budur. Tavizkar olmasına rağmen bakın o partideki insanlar nasıl bir lider istiyor yine? yine de dik duran, gerçekleri konuşan, dobra dobur olan birini istiyor bak. Demek ki aslında Müslümanın içinde yatan böyle bir harekettir aslında. Kıvıran bir hareket istemiyor aslında Müslüman. Bizim çocukluğumuzda bir reklam vardı televizyonda. Her gelenli kızın rüyası zeytina dikiş makinesi. Ben de diyorum ki her Müslümanın rüyası peygamberin Rabbani bir cemaattır. Böyle bir hareket metodudur. Her ne kadar tavizkar bir yerde olsa da bile, kendisi bulunduğu cemaat ya da parti tavizkar bir yer olsa bile, içindeki imanı yine de diyor ki erkekçe konuş ya diyor. Madem ki böyle erkekliğe meraklısınız, madem ki taviz karşıtısınız, madem ki dik durulmasını, hakikatlerin söylenmesini, mücadele adamı olunmasını, muhalefet edilmesini istiyorsunuz, o zaman çıkın sistemin dışında, tamamen muhalefet edelim hep beraber. Bunu yapmıyorlar. Ama dik dur demeleri gösteriyor ki insanın fıtratında dik duranlara karşı temayül vardır. Demek ki insan aslında dik durulmasını isteyen bir varlıktır.